Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kardeşler, Müslümanın şahsiyeti konulu derslerimize devam ediyoruz inşallah. Bu hafta işleyeceğimiz hadis-i şerif İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet etmiş olduğu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın "Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur. İmam, devlet başkanı bir çobandır ve halkından sorumludur. Erkek, ailesi üzerinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malı üzerinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Kişi, babasının malı üzerinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Böylece hepiniz birer çobansınız ve sürülerinizden sorumlusunuz." Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslim'in tahric etmiş oldukları bu hadis-i şerifte her Müslümanın bir takım sorumlulukları olduğunu bildirdikten sonra bunları ayrıntılarıyla bizlere açıklayarak detaylandırmaya gitmiştir. Şüphesiz bu ümmetten herkes kendi kıymetini ve yüklenmiş olduğu sorumluluğu bilirse, başkalarının sorumluluğu olduğu şeyler, başkalarının sorumluluğu altında olan konularda haddini aşmaz ve kendi sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirir. Şüphesiz bu geniş kapsamlı, hayır ve güven sağlayan büyük bir hazinedir ve kişinin huzur bulmasına bir sebeptir. Şöyle düşünecek olursak, her birimiz kişisel huzuruna mani olacak her unsura karşı bir takım tepkiler verir ve bu huzurun bozulmaması için elinden geleni yapar. Bizim huzurumuzun da kullar olarak Allah Azze ve Celle'ye karşı mesuliyetlerimizin yerine gelmesi ve başkalarının sorumluluğuna karşı haddini aşmamamıza bağlanmış bu hadis-i şerifte. Yani en basitinden her Müslümanın dininin temsilcisi olduğunu düşünürsek, bir Müslüman başkalarına dinini temsil edebilmesi için öncelikle kendi sorumluluklarını yerine getirmesi. Yani bir kul kendi üzerine düşenlerini yaptığı zaman, Allah Azze ve Celle'nin hakkını eda ettiği zaman, yani nefsinde Allah'ın indirdikleriyle hükmettiği zaman, şüphesiz bu etrafına güzel bir takım intibalar bırakır. Ve başkalarına da bu fiili bir tebliğ olur. Yani bir kimse dini konularda cahil olsa bile, yani dini tebliğ edebilecek edebiyat gücüne sahip olmasa bile, yani iki lafı bir araya getirebilecek bir kabiliyeti olmasa bile, Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşaması, ferdi sorumluluğu alanını hakkıyla yerine getirmesi sayesinde Allah o kimseyi başkalarına hayra vesile kılacaktır. Onun sayesinde insanların Allah'a itaat etmelerine vesile olacaktır. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi bir hadiste beyan ettiği gibi, Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiği zaman sema ehline nida eder, Cibril'e nida eder. "Ey Cibril, ben falancayı seviyorum, sen de onu sev." Ve Cibril sema ehli meleklere nida eder: "Ey melekler, şüphesiz Allah Azze ve Celle falan kulu sevmektedir, siz de onu sevin." Ve bunun akabinde de yeryüzüne o kula karşı bir sevgi konulur, bir sempati konulur. İnsanlar onu severler. Onun sözü makbul olur, kabul edilir, geçerli olur. Fiilleri insanlar üzerinde güzel etkiler bırakır. Bunun akabinde işte görüldüklerinde Allah hatırlanılır denilen kimselerden olur. Yani o kimsenin Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, yasaklarından sakınıyor biri olması sebebiyle fasık insanlar bunu gördüğü zaman bir nevi haya duyarlar. Allah'ı hatırlarlar, Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını hatırlarlar. İşte burada kulun en öncelikli sorumluluğu Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmasıdır. Kul Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazandığı zaman önündeki bütün engeller birer birer yok olur ve kul bunun huzurunu tattığı zaman, Allah'a itaatin zevkini yaşadığı zaman hayatı tamamen huzurdan ibaret olur. Bilakis Allah'a isyan ettiği, Allah'a itaatten çıktığı her an kendisine bir darlık verir. Bundan rahatsız olur. İşte tatmin olmuş nefis dediğimiz makamda budur. Yani Allah Azze ve Celle'nin Fecr suresinin sonlarında "Ey huzura kavuşmuş, tatmin olmuş nefis, dön Rabbine, sen Rabbinden razı ve Rabbin senden razı olarak." Bunun arkasından diyor ki Allah Azze ve Celle, "Kullarımın arasına gir, kullarımın arasında cennete gir." Yani cennete girmeyi işte Allah'ın itaatiyle, Allah'a taat ile kazanmaya bağlamıştır. Allah'ın rızasını kazanmaya bağlamıştır. Buna şöyle bir hikaye anlatsak güzel bir örnek olur inşallah. Kıssadır bu. Adamın birisi azimli bir şekilde şuna karar verir. Ben bir balığı karada yaşatacağım. Yani balık su dışında ölür malumunuz. Ama ben bunu karada yaşatacağım diye azmeder. Ciddi bir takım çabalardan sonra sabırla bu balığı saniye saniye dışarı çıkarmak suretiyle dışarı ortama hazırlar. Sonunda nemli bir ortamda balık dışarıda yaşamaya başlar. Bu dışarıda yaşamak onun tabiat haline gelir ve bir gün sel basar, bu balık boğularak ölür. Şimdi bu kıssada bizim anlatmak istediğimiz şey şu. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, insanın aslı itibarıyla zalim, cahil, pek cahil, pek zalim olduğunu bildiriyor bize. Yani insanın tabiatında aslı itibarıyla bu vardır. Dünyada bulunmuş süreci işte bu zalimlikten ve cahillikten kurtulma çabasıdır. Allah'a itaat çabasıdır. İşte nefsin mutmainne makamına gelmesi, Allah'a itaat içerisinde kendisini yetiştirmesi ve Allah'a itaatten huzur duymaz. Allah'a itaat ile kendisinin arasına girecek her engelden nefret etmesi. Bu makamı yakalayamayan bir insan aslında bu huzuru hiç tatmamış olduğundan dolayı basit gerekçelerle taviz yollarını tutar. Yani dünyada bulunmuş gayesini anlamamıştır. Bu sebeple çok ufak taviz vermesini gerektiren hususlarda hemen Allah'a itaatten geri kaçar. Fakat bizim bahsettiğimiz şey o Allah'a itaatin kula verdiği huzur aynı İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmak pahasına, öldürülmeyi göze alması pahasına Allah'a itaatten asla yüz çevirmemesi. O bununla huzur buluyordu. Yani ateşe atılmak bile Allah'a isyandan kulu daha caydırıcı bir şey. Allah'a isyan kulu daha caydırıcı bir şey. Yani ateşe atılayım ama Allah'a isyan etmeyeyim şuuru. Yani bunun bir de diğer açısını düşünürsek İbrahim Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler bizlere beşer cinsinden örnek olmak için gönderilmiş peygamberlerdir. Yani örnek alınması için gönderilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de de pek çok yerde İbrahim'in milletine uy denilmektedir. İbrahim'in milletine uymak, yani dinin gereklerini, tevhidin gereklerini yerine getirmek, muhakkak karşısında bir takım fedakarlıkları gerektiren bir şeydir. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam bu tevhidi gerçekleştirebilmek için yalnız kalmış, kavmi tarafından dışlanmış, hatta ailesi bile zaaf gösterdiği anlarda, eşinden, çocuklarından bile zaaf gördüğü anlarda bunlardan asla vazgeçmemiş. Rabbi ondan evladını kurban etmesini istediğinde hiç geri adım atmamış. Doğrudan "Değil mi ki bu Rabbimin emri?" Aynı şekilde oğlu İsmail Aleyhisselam da "Ey babacığım, şayet bu Rabbimin emri ise ben fedayım." diyerek bu emre imtisal etmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın bıçağı oğlunun boğazına dayayıncaya kadar bu emirde sebat etmesi. Bunların her biri peygamberlere farz kılınmış şeyler değil bak. Yani o peygamber olduğu için ona farz kılındı değil. O peygamberin yolunda gidecek herkese bir imtisal numunesi. Bizim uymamız için, tabi olmamız için numune gösterilmişlerdir. Yoksa onlar Allah katında çok daha, bizden çok daha kıymetli kullardır. Yani bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bir İbrahim Aleyhisselam, bir Musa Aleyhisselam, bunların her birleri Allah katında diğer kullardan çok daha üstün. Bunda hiçbir şüphe yok. Alemlere bunları Allah Azze ve Celle kat kat üstün kılmıştır. Açık ayetlerinde beyan etmiştir. Onların Allah katındaki sevgisi diğer kullarına olan sevgisinden çok daha fazladır. Böyle olmasına rağmen Allah bu en sevdiği kullarını bu tehlikelere arz ediyor. İbrahim Aleyhisselam kendi evladına boynuna bıçağı dayayıncaya kadar Allah'a itaatte kararlılık gösteriyor. Veyahut ateşe atılıncaya kadar en ufak bir taviz vermeden kararlılık gösteriyor. Yani Allah'ın en sevgili kullarından bile böyle bir tavizi kabul etmiyor Allah Azze ve Celle. Bizler ise buna o peygamberlerden çok daha muhtaç kimseler olduğumuz halde basit sebeplerle Allah Azze ve Celle'ye itaatte geri kalabiliyoruz. İşte biz o huzuru yakalamalıyız ki bu sorumluluk bilinci sayesinde, yani biz bundan sorumluyuz. Biz bu hayatı, bunları yaşamak için geldik. Yani öldüğümüz zaman artık bir daha imtihan yok. Tekrar Ya Rabbi bizi gönder de tekrar imtihan edelim, bu sefer başaracağız desek bu bizden kabul edilmeyecek. Böyle bir imkanımız yok. Yani bütün fedakarlığımızı biz bu dünyada yapabiliriz. Ahirette artık bir şey yapamaz. Defterler artık kapanmış olacak o zaman. Artık ya cennet ya cehennem. Cennet bile olsa, cennette bile makamlar var. Cennet ehlinin dahi pişman olacağı bildirilmiş. Neden? Çünkü cennet ehli de keşke dünyada şu imkanlardan da faydalanmasaydım, şunu da feda etseydim de daha üstün bir makam elde etmiş olsaydım diye cennet ehli dahi pişmanlık çekecekler. Yani orada pişman olmadan önce bizim dünyada üzerimize düşen sorumluluklar hakkında bilinçli davranmamız, nelerden sorumlu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifinde önemli bir ikazda, işaretle daha bulunuyor. Yani herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi, başkalarıyla, başkalarının sorumluluğunu hesaba çekmeden kendi sorumluluğuyla başlamaz. Yani kaybeden herkes işe başkalarını hesaba çekerek başladığından kaybeder. Ubade bin Samit radıyallahu anh'den gelen rivayette bir Müslümanın şahsiyetini oluşturan bir başka temele işarette bulunuyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mazeret kabul etmeyi Allah Azze ve Celle'den daha çok seven kimse yoktur. Bu yüzden müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler göndermiştir. Yani ne demek bu? Yani müjdeleyici ve uyarıcı peygamberleri göndermesi Allah Azze ve Celle'nin mazeret sevmesiyle ne alakası olabilir? Şöyle, şimdi bir insanın mesuliyeti, sorumluluğu ancak kendisine ulaşanlar nispetindedir. Yani bildikleri, kendisine ulaşanlar nispetinde. Peygamberleri gönderiyor ki, peygambere muhatap olan insan, peygamberden aleyhissalatü vesselamdan kendisine ne ulaşmışsa bunlardan mesul ama ulaşmayanlardan mesul değil. Dolayısıyla peygambere hiç ulaşmayan, peygamberden haberdar olmayanlar da mazur sayılıyor. Fıtri sorumluluğunu yerine getirmişse. Demek ki Allah Azze ve Celle mazereti kabul etmeyi çok sevdiğinden ötürü müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler göndermiştir. Şimdi düşünün, bizler Müslümanız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğine muhatap olmuş, bunu kabullenmiş kimseleriz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her hadisini bilmiyoruz. Bildiklerimizden mesulüz. Ama bilmediklerimizden Allah sorumlu tutmuyor. Resul hayattayken böyle buyurmuştu, sen niye bununla amel etmedin diye bizi sorumlu tutmayacak. İşitmemişsek o hadisi. Bakın Allah'ın mazereti sevmesi bundan ötürü. Ama hadis bize ulaşmış, Allah ve Resulü'nden emir veyahut yasak bize ulaşmış da biz bunu yerine getirmiyorsak, yani neticesinde cenneti kazanabileceğimiz veyahut cehenneme gidebileceğimiz bir amelle karşı karşıyaysak ve bunu yerine getirmiyorsak, yasaktan sakınmıyorsak, Bu bizim sorumluluğumuzu kendi başımıza en azından yerine getirmediğimizi, din sorumluluğu, kulun bir Müslüman olarak sorumluluğunun bilincinde olmadığımızdandır. Yoksa hakikaten Allah ile, Allah'a kulluk ile, Allah'a itaat ile huzur bulan kul, bunu tadan, yaşayan bir kul, bırakın farz boyutundaki şeyleri, müstahap emirler. Yani kula farz olmadığı halde sevabını artıran şeylerden asla geri durmaz. Bakın sahabelere, o sahabelerin çoğu cennetle müjdelenmişti. Cennetle müjdelenmiş olmalarına rağmen birbirleriyle hayırda yarışıyorlardı. Hatta ey Allah'ın Resulü, yani birbirlerine hayırda gıpta ediyorlar. Bir sonraki madde Müslümanın haset etmemesi. Şahsiyetiyle ilgili temel şeylerden birisi haset etmemesidir. Onlar gıpta ediyorlardı. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, işte zenginler şeyi götürdü, sevapları götürdü. Allah yolunda harcadılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, onlar götürdü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi namazların arkasında bu zikirleri yapmanız sizi onların ecrine ulaştırır. Bunlar hemen bu ibadete koyuluyorlar. Sonra diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, bu sefer onlar da bu zikirleri yapmaya başladılar. Onlar bizi yine geçtiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bu Allah Azze ve Celle'nin dilediğine nasip ettiği hayrıdır. Demek ki bu bir nevi kulun Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmasını sağlayan sebeplere sarılması neticesinde Allah'ın kula nasip ettiği bir hayır. Allah Azze ve Celle'nin işte bize bu üstün amellere, Allah katındaki üstün derecelere iştiyak hasıl etmez kalplerimizde, bizim Allah'ın yine rızasını kazanmamıza bağlı. Biz bu farzları yerine getirdiğimiz zaman, Allah'a sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman, bu hayra karşı sevgiyi artırıyor bize ve hayırda gıpta etme hasletleri başlıyor. Bu olmadığı zaman ibadetlerden tad almamak, işte o huzur yakalayamamak, bunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani sahabeler cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen hayırda böyle yarışıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi diyorlar ki, Mughire bin Şube radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Allah seni geçmiş ve gelecek bütün günahlardan koruduğu halde sen sabahlara kadar, ayakların şişene kadar namaz kılıyorsun. Neden kendine bu kadar yükleniyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, şükreden bir kul olmayayım mı? Yani farzlardan öte bizim için esasında Allah Azze ve Celle'ye şükrü eda edebilmemiz de bunlara bağlı. Yani bizim ibadetlerimiz Allah Azze ve Celle'ye şükrü eda etmek için. Yani şu an bizleri Müslüman olarak bulunduruyorsa, bir takım hayırlara muvaffak kılıyorsa, bunlar da yine bir şükre muhtaç. Dolayısıyla ben farzları yaparım, bunlarla yetinirim diyen bir insan, her ne kadar kurtulmuş olacağı bildirilse de, bizden hayra her zaman haris olmamızı, hırs göstermemizi, daha üstün derecelere, Allah katında daha üstün derecelere çaba göstermemizi emretmiştir. Zaten insan, inanın, bu bildiği hayırlardan geri kalırsa artık isyan yoluna doğru düşebiliyor. Yani insan bir hayrı azımsasın, küçümsesin. Ya bu hayrı da ben işlemeyi vereyim. Bunu da ben yapmayı vereyim. Ne olur ki? Farz değil ya sonuçta diyerek böyle küçümsediği anda yavaş yavaş o kimseden farz olan ibadetleri yerine getirme esnasındaki huzurun da kaybolduğunu müşahede edersiniz. Yani insan kendisi müşahede eder. Bunu fark eder. Hayra karşı ilgisizlik. Yani bu Müslümanların öncelikle kendilerini bu konuda sigaya çekmeleri, hesaba çekmeleri gereken bir konu. Fakat başkalarına gelince, Müslüman kardeşlerine gelince, onun için de mümkün mertebe mazeretleri gözetmesi. Yani kişi, Müslüman kul, kendisi için Abdullah bin Amr gibi, İbn Mesud gibi, Ebu Hureyre gibi, Allah hepsinden razı olsun, bunların Allah'a itaatteki hırslarını, farzlardan üste olarak yaptığı şeyleri örnek almaz kendi adına, ama başka bir kardeşi için de asgarileri,
Dikkate alarak onu mazur görmesi esastır. Onun için sürekli mazeretler aramaz. Bu yüzden mesela bir bedevi gelip de Allah'ın Resulüne işte seni kim gönderdi? Yerleri ve gökleri yaratan Allah. Peki Allah mı emretti bu namazı? Evet. Ne kadar? İşte günde 5 vakit. Ben bunu ne fazla yaparım ne eksik diyor. Başka ne emretti? Her sene Ramazan ayında 30 gün oruç. Bir ay, o Ramazan ayı boyunca oruç. Ben bunu ne fazla yaparım ne eksik dedi. Zekat emretti. Peki ne kadar? Malından 1/40. Ben bundan ne fazlasını veririm ne eksiğini dedi. Ve adam dönüp giderken buyurdu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu adama iyi bakın, şayet dediğini yerine getirirse bu kurtulur. Bakın biz bu asgariyi başka Müslümanlar için mazeret olarak görürüz. Ama kendimize, kendi nefsimizi değerlendirirken, yani bir kimse namazların sünnetlerini kılmasa onu mazur görürüz ama kendimize bu şekilde mazur görmemeliyiz. Yani o hayrı bile bile terk etmememiz lazım. O hayrı Allah'tan gelen ve bize büyük dereceler kazandıran bu hayrı hafif görmememiz lazım. Çünkü fiili olarak da değil, sadece bir söz sebebiyle kişi ucunun nereye vardığını bilmeden konuşacağı bir söz sebebiyle Allah'ın rızasını kazanabilir. Tam tersi de söz konusu. Nereye vardığını bilmeden bir kelime konuşur kul, cehennemin dibini boylar diyor. Yani biz hiçbir ameli hayır ya da şer küçük görmememiz lazım. Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğumuzu bilmemiz lazım ama kardeşlerimize, diğer kardeşlerimize karşı da mümkün mertebe mazeret aramamız gerekir. Nitekim Selef şöyle demiştir. Mümin mazeret arar. Münafıklar ise kusur araştırır. Yani mümin bir kardeşinde bir kötülük bile görse onun lehine bir mazeret arar. Bulabildiği sürece. Bulabildiği sürece kardeşinin lehine, onun lehine yorumlayabileceği bir mazeret arar. Ama münafık ise onda kusur olmasa bile zorla araştırır bir yerlerden bulayım diye. Alenen ortaya çıkmamışsa bile gizlilerini araştırır. Bizim işte bu nifak hasretinden kaçınmamız gerekir. Bu da yani Müslümanın şahsiyetinin bir özelliği olarak mazur görücü olması onun haset etmeme özelliğini beraberinde getirir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den gelen rivayette şöyle buyuruyor. Sadece iki şey hususunda haset edilebilir. Bu da Allah bir kimseye mal vermiştir. O da malının tamamını hak yolunda harcamıştır. Bu kimseye haset et. Yani gıpta manasında. Bir. İkincisi, yine Allah bir kimseye hikmet vermiştir, ilim vermiştir. O da bunun gereğiyle hareket etmiş ve öğretmiştir. İşte Müslümanın haset edeceği, gıpta edeceği sadece iki konu budur. İki şey budur. Bunun dışındakilerde kesinlikle Müslüman haset etmez. Haset nedir? Başkasında bulunan bir hayırdan, bir maldan veya üstünlükten dolayı rahatsızlık hissetmendir. Yani kınanmış olan haset budur. Ve ondan bu iyiliğin, üstünlüğün alınmasını istemendir kınanan haset. Ama gıpta ise, yani övüleni, ya Rabbi sen falancaya mal verdin, o da Allah yolunda harcadı, bana da böyle mal ver de ben de Allah yolunda böyle harcayayım dese bunda bir sıkıntı yokmuş demek. Veya ya Rabbi sen falancaya ilim vermişsin, bu da ilmiyle amel ediyor ve başkalarına öğretiyor, ben de bunu istiyorum diyerek ne yapıyorsun? Hayırda gıpta ediyorsun. Bu da övülmüştür. Ama ya Rabbi sen falancaya imkan vermişsin, ilim vermişsin, bu insanlara anlatıyor. O onun ehli değil, ondan al. Falancaya mal vermişsin, bu harcıyor ama bu belki de riyayla yapıyor, bunu gösteriş olsun diye yapıyor. Ondan al, bu malı da bana ver. Yani ondan eksilip sana verilmesini istemen, işte hasede giren kısım bu. Başkasındaki hayrın yok olmasını talep etmemek. Bilakis onda hayır bulunmakla beraber sen de o hayra hırs göstermen, senin de o hayrın bir nasiplisi olmak için çalışman gerekir. Şayet kişi nefsinin büyüklük duygusundan, kendisinin gururundan ve aklının eksikliğinden dolayı insanların düşmesini isteyerek haset ederse, bilsin ki bu tehlikeli bir hastalık şerli bir zarar ve bizzat kendisini hayırdan mahrum eden bir beladır. Günahtan istisna edilen, bu hadiste istisna edilen haset ise, haset eden kimse de hastalığa sebep olmaz. Yani bir kardeşinde Allah üstünlük vermiş, mal vermiş, ilim vermiş, imkanlar vermiş. Bu sende hastalığa sebep olmaz. Yani ondan gitmesini istemezsin. Onda bunların, bu hayırların bulunmasından dolayı rahatsız olmazsın. Bu kınanmamıştır. Ama onda bulunduğundan dolayı rahatsız oluyorsa, işte kişiyi hasta eden ve kınanmış olan haset bu. Bilakis Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'ye dua ederek o kardeşinin elinde bulunan malın, hayrın, iyiliğin muhafazası için dua eder. Allah'a yalvarır. Fakat aynısının kendisinde de olmasını Müslüman ister. Bunun dışındakiler kınanmış ve kötülenmiştir. İşte Müslümanın Rabbani bir kul olması bu gibi şeylerle mümkündür. Peki Rabbanilik nedir? Ümmet Derda radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Ebu Derda'ya bir kimsenin misafirlerine ikram etmek istediği şeyleri sen de misafirlerine ikram etmek istemez misin dedim. Yani Ebu Derda radıyallahu anh'ın ailesi fakir idi. Fazla malları yoktu. Bunun üzerine Ümmet Derda radıyallahu anh'a diyor ki eşine, yani insanlar yani misafirlerine ikramda bulunur. Sen de onlar gibi ikramda bulunmayı istemez misin? Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz önünüzde ağır yük sahiplerinin geçemeyeceği dar bir geçit vardır. Ben de bu geçitten geçebilmek için yükümün hafif olmasını istiyorum. Yani dünyada zahitçe yaşayarak dünya imkanlarından nefsim lehine fazla istifade etmemek suretiyle yükümü artırmak istemiyorum. Yani bu şekilde davranarak, yani malımın, eşyamın fazla olması beni bu dar geçitten, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle dar geçit diye bahsettiği yerden geçmeme mani olacak her şeyden uzak durmak istiyorum diyor. Yani demek ki Rabbanilik kulun hesaplarını ahirete göre yapmaz. İşte ileri görüşlülük budur. Dünyanın da ilerisini düşünmektir. Kabirden de ilerisini düşünmektir. Gerçek ileri görüşlülük budur. Nitekim isnat olarak eleştirilmiş olsa da rivayet yollarıyla birbirini kuvvetlendiren bir hadiste Şeddad bin Evs radıyallahu anh'ten en kuvvetli isnat diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, akıllı kimse, zeki kimse nefsini hesaba çeken ve ahiret için çalışandır. Ahmak olan, aciz olan kimse ise bütün hesaplarını dünyaya göre yapandır diyor. Yani biz dünyada her neyden faydalanıyorsak bunun iyi muhasebesini yapmamız lazım. Bu faydalandığımız mal, eşya, iyilik, rızık neyse, çoluk çocuk, hanım, evlat, bunların her biri bize bir sorumluluk yüklüyor. İlk başta okuduğumuz hadiste olduğu gibi. Her biri bize bir sorumluluk yüklüyor. Kardeşlerin, dostların artıyor. Bunların her birinin bir sorumluluğu var. Yani insanlarla kardeşlerimiz çoğalsın, sayısı artsın demek kolay. Ama önemli olan bu sorumlulukları yerine getirebilecek şekilde. Yani sözde arkadaşların çoğalması, sözde evlatların çok olması kulun lehine olmayabilir. Önemli olan bu sorumlulukları yerine getirmek suretiyle bunu istemektir. İşte mal olarak genelde züht sadece mala bağlanmıştır. Yani umumiyetle malla ilişkilendirilir. Mal olarak da düşünseniz kulun dünyada faydalanacağı bir mal Allah'ı unutturmayacak. Allah'a kulluğunu unutturmayacak, kulluktan alıkoymayacak. Bilakis istifade ettiği her malı, her dünya nimetini Allah'a itaatte yardım için değerlendirmeli Müslüman. O zaman işte bu sana yük olmayacak. Aksi takdirde nefsinin hazzı için değerlendirdiğin her dünya nimeti senin yükünü artıracak ve bu dar geçit seni zorlayacak demektir bu hadis. Yemek mi yiyorsun? Seni ibadete kuvvetlendirecek kadar yemelisin. lezzetlere, tatlara mı düşkünsün? Burada bir hesabını yapmalısın. Allah Azze ve Celle bizleri helaliyle, helal olan rızıklarıyla haramlara muhtaç bırakmaz. Allah bizleri helaliyle, helal rızıklarıyla doyursun ki haramlara gözümüzü diktirmesin. Gerçekten insanlar bu konuda zaafa düşebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ümmetine en çok korktuğu tehlikeleri iki şey olarak sayıyor. Bir hadis-i şerifinde ümmetimin erkekleri için en tehlikeli fitne kadın kaldı diyor. Yani erkeğin sınanacağı, imtihan edileceği en tehlikeli fitnelerden birisi kadın. Kadın konusunda zühde girer. Yani kadın meselesi zühde girer. Kulun zühd edeceği şeylere girer. Ondan sonra ümmetim hakkında korktuğum şeylerden birisi bir başka şey olarak bildiriyor. Mal fitnesidir. Dünya çiçeklerinin size açılmasından korkuyorum. Şüphesiz dünya tatlı ve yeşildir buyuruyor. Dünyanın size açılmasından korkuyorum diyor. Yani bundan neden korkuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bunun yani insanı Allah yolundan alıkoymasından ötürü. Nitekim daha başka hadis-i şeriflerde Allah yolunda cihadı terk etmelerine işte sığırların kuyruklarından tutunup ticarete, ziraate dalmaları olduğunu bildiriyor. Dünyaya bu şekilde prestij eden bir kul, yani özellikle tarlaya, arsa ekip biçmeye bağlanan bir kul, demek ki cihat konusunda zayıflayabilir. Sonuçta cihadı terk edebilir. Allah yolunda mücadeleyi terk edebilir. Biz şu an belki mukatele boyutunda bir cihatta değiliz hali hazırdaki ortamda ama cihat halen devam ediyor. Mukatele boyutunda olmasa bile tebliğ boyutunda, ilim boyutunda bizler her gün ilmimizi artırmak zorundayız. Kaybettiğimiz şeyleri tekrar kazanmak zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana giren hurafe bilgiler, İsrailiyatlar, zayıf hadislere dayalı akideler veyahut ameller, bidatler hayatımızın her alanını kuşatmışsa bizim çok ciddi manada eksiklerimizi tamamlamamız ve sahip olduğumuz akide ve amel konularında bilgilerimizde şüpheleri def edici mahiyette bir donanıma sahip olmamız lazım. Çünkü asrın fitnelerindendir. Bununla çok karşılaşıyoruz. Kişi tamam diyor, bir meseleyi öğreniyor, bununla amel etmeye başlıyor. Yarın o konuyla ilgili bidat ehli fırkaların bir şüphesi gündeme geldiği zaman ya o ameli veya o itikadı terk edebiliyor. Bu neden? Çünkü işin başında gereken itinayı göstermemiş. Delillerle, sağlam delillerle herhangi bir akideyi benimserken veyahut herhangi bir amele tutunurken onu sağlam delillerle benimsememiş. Bugün namaz kılıyorsunuz şu şekilde, bu şekilde. Yarın birisi gelse işte namaz aslında öyle değil, böyle diyerek kafanızı kurcalasa, haklı veya haksız olarak fark etmez, kafanız karışacaksa sizin şu an üzerinde bulunduğunuz namaz dahi delillerle desteklenmeye muhtaç bir halde gidiyor, zayıf bir halde gidiyor demektir. Sadece namaz değil. Yani düşünün, insan hayatında Allah'a kulluğun imtihanını gerçekleştirmek için yaşıyorsa karşılaşacağı pek çok şey var, akidevi veya ameli olarak. Bunların hepsini sağlam bir şekilde sağlaması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Bir cihat içerisinde başkalarına tebliğ etmeden önce insanın ilk önce nefsine tebliğ etmesi lazım. Nefsine ilim öğrenmeyi kabul ettirmesi lazım ki başkalarına tebliğden bahsedebilsin. Bugün Allah'ın kitabını okumaktan aciz bir kul başkasına nasıl Allah'ın dinini tebliğ eder? Bu kadar bile nefsini zorlamamış. Allah'ın kitabını tecvidiyle okumak için gereken gayreti bile göstermediği halde başkalarından daha başka şeyleri nasıl ister? Bir hadiste öyle buyruluyor. Kul Allah katındaki derecesini öğrenmek istiyorsa Allah'ın kitabına verdiği değere baksın. Allah'ın kitabına ne kadar değer veriyor? Yani günlük olarak Allah'ın kitabından okuduğu miktar nedir? Bunun manalarından, tefsirinden, dolayısıyla o Kur'an'ı tefsir edici olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden yaptığı derslere verdiği değer ne kadardır? Haftada bir bile, haftada iki bile olan şu ders ortamlarına dünyalık bir çalışması sebebiyle gelmiyorsa bir kardeşimiz, Bu şu tehlikedir. Bu yani dünyalığa Allah için olan şeylerden daha fazla değer verdiğinin bir göstergesidir. Bu konuda nefislerimizi biz hesaba çekmeliyiz. Evlerimizde peki biz televizyon başında veyahut daha başka nefsimizin hazzı olan işlerle meşgul olup da üzerimize farz olan ilmi terk ediyorsak, çocuk çocuğumuza okuyabileceğimiz birkaç nasihat vaazı terk ediyorsak, bunun yerine eğlenceyle geçiriyorsak, bu anlar bizim aleyhimize yükümüzü artıran şeylerdir. Yani bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünüzde dar geçit var dediği, o dar geçitten geçmemizi zorlaştıracak şeylerdendir. Elbette ailenle de eğlencenin yeri vardır. Yani nefsini dinlendireceğin anlar vardır. Ama bu ne zaman kula caiz olur, ne zaman mübah olur? Kul üzerine düşen farzları yerine getirdiği zaman, sorumluluklarını yerine getirdiği zaman bu mübahlardan istifade etmesine hak kazanır. Ama işte Hanzala radıyallahu anh'ın hadisinde geçtiği gibi, işte Hanzala münafık oldu diyerek sokaklara çıkıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaşınca, ey Hanzala sen ne diyorsun böyle? O da diyor ki, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın meclislerinde bulunduğum zaman ayrı bir haldeyim. Fakat oradan ayrıldığımda bambaşka bir havaya bürünüyorum. Ey Hanzala, vallahi aynı şeyi ben de hissediyorum. Bizler de hissediyoruz. Hadi Allah Resulüne soralım. Gidiyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama. Ve bu hadis aynı zamanda rabıtanın aleyhine bir delildir. Bidat ehlinin işte biz şeyhimizle baş başa olamadığımız zamanlarda gıyabında işte rabıtasını yaparak aynı onun huzurunda gibi bir havaya kavuşuyoruz diyorlar ya, rabıtayı meşru görmek için. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor onlara? Saat be saat. Bir saat öyle, yani bir an böyle, bir an böyle. Bazen öyle, bazen böyle. Şayet her an benim yanımda bulunduğunuz hali koruyabilseydiniz, melekler sokaklarda alenen insanların göz önünde sizinle musafaha ederlerdi. Yani bu hali korumak elbette üstün bir şey. Fakat bu üstün hali yakalamalar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rabıtayı onlara emretmemiş. Böyle bir şey emretmemiş. Bu açıdan rabıtaya bir reddiyedir. Diğer taraftan Müslümanlara nasıl bir uyarı var? Tamam, bazen demek ki kulun dinlenmeye hakkı var. Yani her anı işte yoğun taatlerle, ilim meclisleriyle geçmez kulun. Bu insanın fıtratına ağır gelir. Ama şu şekilde de algılamamak lazım. Bir saat öyle, bir saat böyle sözünü sadece şuradaki bir saatle değerlendirirsek, şuradaki farz olanı elden kaçırırsak hiçbir akıl kabul etmez herhalde böyle bir şeyi. Bu bizim lehimize değil, ancak aleyhimize olur. Yani içinde bulunduğumuz her anı lehimize değerlendirmesini bilmemiz gerekir. Bu da şuurlu bir hareket etmemiz gerekir. Gafletle yaşamamıza fırsat yok. Dünyada böyle bir şeyimiz yok, lüksümüz yok. Her anımızı değerlendireceğiz. Yani eğlenirken dahi, yani meşru olan, mübah olan şeylerle eğlenirken dahi, nefsimizin hazzını verirken dahi gaflet üzere değil. Bir bilinçle bunu yapmak zorundayız. Yoksa bu dar geçit bir değirmen gibi bizleri öğütür, öbür tarafa hayırlı bir şeyler götüremeyiz. Allah muhafaza. Evet, işte Müslümanın Rabbani bir kul olması aynı zamanda demek ki zahid olmasını. Zahid olması derken sadece mal konusunda değil, zenginlik, dünya konusunda değil, vakit konusunda, vaktini değerlendirme konusunda, eşiyle ilişkilerinde, çoluk çocuğuyla ilişkilerinde, kardeşleriyle ilişkilerinde, bunların hepsinde dengeli bir hareket etmeyi ve her daim gafletten uzak, şuurlu yaşamayı gerektiriyor. Yani zühd demek sadece malla alakalı değildir. Kulun istifade ettiği her nimeti, her rızkı kapsar. Evet, fakat bütün düşüncesi ve en büyük gayesi dünyalık olan kimse, dünyayı en büyük hedefi olarak belirleyen kimse, bununla iyi bir şey yaptığını zanneden bir kimse, aslında Müslümanın şahsiyetine ait bu zühd özelliğinden nasibini alamamıştır. Hatta bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi akıllılık da değildir. Akıllılığın zıttıdır, acizliktir. Çünkü diğer bir hadis-i şerifte Şeyh Mukbil Cami-i Sahih kitabında sahih olduğunu belirtiyor. Her kim iki kaşı arasına, hedefine dünyayı dikerse Allah onun işlerini toparlamaz, iki yakası bir araya gelmez onun. Yani o peşinde koştuğu dünya hep peşinden koşturur onu. O arzu ettiği dünyada mutluluğa, huzura da bir türlü ulaşamaz. Ama her kim ki iki kaşı arasına, iki gözü arasına ahireti diker, Allah Azze ve Celle'ye kulluğu dikerse, Allah onun dünya işlerini toparlar ve ahirete de nail olur. İşte akıllılık bu. Kazanç, kazançlı çıkmak budur. Yani Allah'a kul ol ki kulların en zengini olasın. Allah'a kul ol ki kulların en huzurlusu, en mutlusu olasın. Problemlerden, sıkıntılardan en uzak olanı olasın. Bazı insanlar vardır, Allah'a itaat ettiği halde sıkıntı çekerler. Yani kevni bir imtihan gereği sıkıntı çekerler ama dikkatle düşünürseniz ve inceden inceye bunun hesabını yaparsanız, ne zaman Allah'a itaat ettiğim halde sıkıntıyla karşılaştıysam, bunları bir mercek altına alıp dikkatlice kontrol ederseniz, mutlaka o itaat esnasında kendi hatamızdan kaynaklanan bir pürüzden bununla karşılaşmışızdır. Mutlaka bizden kaynaklanan bir pürüzden dolayı Allah'a itaat ettiğimiz halde sıkıntı çekeriz. Yoksa İbrahim Aleyhisselam düşünün, problemli miydi? Yani Allah'a itaat konusunda hiçbir problemi yoktu. Ateşe atıldı, ateş serin ve selamet kılındı. Oğlu İbrahim'e bıçağı dayadı, bıçak kesmedi. Yani Allah Azze ve Celle kendi emrine itaat eden, yasağından sakınan, yani takva üzere yaşayan, Talak suresi 2-3. Ayetlerinde bildirildiği gibi, kim Allah'tan korkarsa ona ummadığı yerden kapılar açar ve beklemediği yerden rızıklandırır buyuruyor. Allah'ın vaadi haktır. O halde biz bunu yaptığımız zaman bazen neden böyle olmuyor? Mutlaka o takvayı gerçekleştirirken bir kusur işlemişizdir. Ya riya karıştırmaktan kurtaramamışızdır o ameli, ya sırf Allah için olması gereken bir amele Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olmayan bir iş karıştırmışızdır da o yüzden işler düzgün gitmemiştir. Ha, ecrini kul yine alır. Fakat kul Allah'a takvayı gereği gibi yaparsa, yani ihlası muhafaza eder ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibayı gerçekleştirirse, bidatlerden uzak bir şekilde salih ameli gerçekleştirirse, Allah mutlaka kendisine itaat edene beklemediği yerden yardımlar açıyor, kapılar açıyor ve ummadığı yerden rızıklandırıyor. Bu Allah'ın şaşmaz bir vaadidir. O halde biz sadece kendimizi sorgulamalıyız, nerede hata yapıyoruz diye. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki dersimizde de Müslümanın şahsiyetiyle ilgili olarak Müslümanın boş vakti yoktur kaidesini, maddesini işlemeye çalışacağız. Yani Müslümanın boş vakti var mıdır, yoktur. Bu kaideyi işlemeye çalışacağız. Bugünlük burada tamamlayalım. Anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir konu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk.